Ayrım 5.
Sayfa 54. Nietzsche'nin seçkincilik ve zulmü politik amaçların başarılma aracı olarak savunması kadar, geçmişten kopuşu ve Hristiyanlığın merhamet etosuna saldırmasının da faşist bir okumayla bağdaştığı öne sürülür. Ama Nietzsche'de milliyetçilik karşıtlığı, Avrupa birlikçiliği, politika karşısında kültüre olan bağlılığı ve yaratıcılık ile bireyliği engellemesi yüzünden modern bürokratik devlete saldırması da dahil olmak üzere faşist bir politika için tiksinti kaynağı sayılabilecek pek çok şey vardır. Georges Bataille zekice vurguladığı gibi klasik ahlakın reddi Marksizm, Nietzschecilik ve Nasyonal Sosyalizm'de sık rastlanan ortak bir durumdur. Tek esas ise yaşamın bu üstün hakları değer adı altında savunmasıdır. Bu yargı ilkesi yerleştiğinde Nietzscheci değerlerin aslında bütünlüklü bir bağlamda ırkçı değerlere karşı çıktığı görülebilir. Nietzsche'nin düşüncesinde her şey kültüre tabi kılınmıştır. Oysa 3. Alman Reich'ında yoksullaşmış bir kültür amacı olarak ancak askeri kudrete sahiptir. Dipnot, bakınız Georges Bataille, On Nietzsche, Nietzsche üstüne, çeviri B. Boone, Londra, Athlon Press 1992, Ek 1 Nietzsche and National Socialism, Nietzsche ve National Socialism, sayfa 171. Nietzsche'nin faşist ya da daha kötüsü Nazi olarak yaftalanmasıyla ilgili asıl sorun, Nietzsche'nin aristokratizminin daha eski bir politik anlayışını Yunan agonuna oturttu ve daha ileride göreceğimiz gibi zamanımızda Hannah Arendt tarafından yorumlanan eylem felsefesiyle çarpıcı benzerlikler taşıyan bir politik anlayışını diriltme peşinde olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Bu türden bir benzerlik iyice kavranacak olursa, Nietzsche'nin politik düşüncesini faşist ya da Nazi olarak betimlemenin saçmalığı da kolaylıkla açıklık kazanır. Nietzsche'nin kendisi günün birinde adının korkunç bir şeyle ilişkilendirileceğine dair bir önseziye sahipti ve bunu şöyle dile getirmişti. Yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir krizle en büyük vicdan çatışmasıyla anılacak adam. Neden bir yazgıyım ben? 1. Öldükten sonra tekrar doğmaya yazgılı olduğunu da biliyordu. Öyleyse yapıtlarına mal edilen kötülüklerin sorumluluğunun Nietzsche'nin üstüne yıkılması tümüyle kendi denetiminin dışında kalan bir sorundur. Bu anlamda hepimiz öldükten sonra yeniden doğarız. Çünkü ömrümüz boyunca söylediğimiz ve yazdığımız her şey biz öldükten sonra yanlış yorumlanmaya ve yanlış anlaşılmaya açıktır. Ama geçerliliğini koruyan şey Nietzsche'nin 1866'daki kısa bir budalım dönemi dışında yaşamı boyunca asla politik bir parti adına konuşmadığı ve ayrıca bir kez olsun bile yapıtlarının ve düşüncelerinin Alman milliyetçiliği ve ırkçılık davası adına kullanılmasını teşvik etmediğidir. Aksine çağdaşlarını yeni Alman Reich'ının tehlikelerine karşı uyarmak için yapabileceği her şeyi yapmıştır. B. Nihilizm ve aristokratizm. Nihilizm. Marx'ın toplumun ekonomik yapısının kökten bir şekilde dönüştürüleceği toplumsal bir devrimi iple çektiği noktada Nietzsche, dile ilişkin değerlendirmemizin ve hakikat ve bilgi anlayışlarımızın temel bir dönüşümden geçeceği kültürel bir devrim hayal ediyordu. Dilin yaşamsal önemi üzerindeki bu vurgu, Nietzsche'nin idealizmden suçlu tutulması anlamına yorulmamalıdır, kesinlikle. Nietzsche'ye göre dil, bir hayvan bedeninde barınan insani ihtiyaçlarımıza kök salmış ve tarihsel olarak evrimleşmiş maddi bir fenomendir. Söz gelimi human, all too human'ın, insanca pek insanca, başlangıç kısmındaki bölümlerden birinde, insan denen hayvanın aeterna veritas değil, oluşan bir yaratık olduğu, aynısı insanın bilme yetisi için de geçerlidir, gerçeğini kavrama konusunda becerisiz olmalarını yol açan bir tarihsel anlayış eksikliklerinden ötürü felsefecilere saldırır. Her şey der ısrarla Nietzsche oluşmaktadır. Tıpkı mutlak hakikatler olmadığı gibi ezeli, ebedi olgular da yoktur. Bu nedenle bundan böyle ihtiyaç duyulan şey tarihsel felsefileştirme ve buna eşlik eden bir tevazu erdemidir. 2. İnsan, gerçeklik anlayışı kullandığı dille koşullanmış olan simge hayvanıdır. Dünyaya dair deneyimleri de dil aracılığıyla ve gerçeklik üzerinde hakimiyet kurmak için kullandığı kavramlar aracılığıyla dolayımlanır. Kavramlardaki bir değişiklik dünyaya dair kavramsal anlayışımızdaki değişiklik anlamına gelir. Nietzsche için dilde ve bilgide eski değerlerin yeniden değerlendirilmesi ve yeni değerlerin yaratılmasını da kapsayacak bir devrim yapılması fırsatını sunacak olansa nihilizmin ortaya çıkışıdır ancak. Peki ama nedir bu nihilizm ve nedenleri nelerdir? John Gunnell'ın Political Philosophy and Time, Politika Felsefesi ve Zaman adlı kitabından aktarılan aşağıdaki paragrafta nihilizm deneyimine ve nihilizm deneyiminin insanın kendini anlaması açısından ne ifade ettiğine ilişkin bir şeyler yakalayabiliriz. simgelerin belirli bir yönlendirilmesi ve düzenlenmesiyle bilgilenen düşünce ve eylem tarzları, beklenmedik bir şekilde deneyim veya sorunlarda mevcut simgeler ve anlayış biçimleriyle kuşatılamayacak kural dışılıklara tosladığında, faaliyeti yöneten gerçekliğe ilişkin geçerli paradigmalar veya varsayımların yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Toplumsal eylemi yönlendiren ve gerekçelendiren imgeler yaşamın taleplerini karşılayamaz hale geldiğinde ve bu tür talepler yeni bağlanımlar yarattığında veya yaratıcı bireylerin görüleri faal varsayımlara karşı çıkıp mevcut imgeleri alt üst eden yeni simgeler ve biçimler ortaya çıkardığında toplumsal eylem de değişir. Dipnot: John Gunnell, Political Philosophy and Time, Politika Felsefesi ve Zaman, Connecticut, Wesleyan University Press, 1968, sayfa 8. Nihilizm, dünyayı deneyimleyişimiz ile bu deneyimimizi yorumlamak için başvurduğumuz kalıtım yoluyla bize miras kalan, hizmetimizdeki kavramsal aygıt arasında bir karşıtsallığın bulunduğu bir durumu tanımlar. Dipnot: Nihilizmin bu biçimde nitelendirilmesi konusunda daha fazla ayrıntı için Mark Warren'ın Nietzsche and Political Thought, Nietzsche ve Politik Düşünce, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1988 adlı özgün çalışmasına özellikle de sayfa 15-17'ye bakın. Öyleyse alışkanlıklarımız ve geleneklerimizin bundan böyle bizi ayakta tutamadığı metafiziksel, ahlaksal bir krizin deneyimlenmesi modern çağa özgü bir şey değildir. Ama kendini anlamada temel bir dönüşümün gerçekleştiği herhangi bir dönemi karakterize eder. Söz gelimi eski Yunan'ın mitsel temellerinin çökmesi örneğinde olduğu gibi. Nihilizmin semptomlarının veya deneyiminin nihilizmin nedenleriyle karıştırılmaması Nietzsche için çok önemlidir. Nietzsche'nin sözünü ettiği semptomlardan bazıları şunlardır: toplumsal keder, fizyolojik bozulma, ahlaksal çöküntü, yaygın kötümserlik ve benzerleri. Şu anki nihilizm deneyimimiz ise dünyanın ve insan varoluşunun belirli bir şekilde yorumlanmasının ürünüdür. Aşağı yukarı 2000 yıldır batılı insanlığın kültürel ufkunu belirlemekte olan bir yorumdur bu. Hristiyan ahlakının dünya yorumu, WP1. Bu yorum başlangıçta anlamın aksaması ve kendini anlamanın yitirilmesiyle sonuçlanır. Nihilizm en yüksek değerlerin kendi değerlerini düşürmeleri ve niçin sorusuna hiçbir yanıt verilememesi anlamına gelir. WP2. Uç bir deneyimden başka bir uç deneyime, mutlak dinsel ve ahlaksal değerlere inanmaktan hiçliğe inanmaya geçeriz. Hristiyan dünya görüşü ve evrensel değerler sisteminin çöküşüyle birlikte dünya artık anlam, erek ve amaçtan yoksun görünür. İşte bu nedenle Nietzsche nihilizmi patolojik geçiş evresi olarak tanımlar. WP13. İnsanlığın deneyimlemesi ve başına gelmesi gereken bir şeydir. Nihilizmin nedenleri Nietzsche'ye göre derin ve çok yönlüdür. İnsanların yüzyıllardır inanmakta olduğu değer ve ideallerin mantıksal sonucu olduğundan modern nihilizm deneyiminin bir yazgı veya mukadderat kapsamında anlaşılabileceğini savunur Nietzsche. İnsanlığın ahlaka olan inancının sonuçlarından biri de doğruculuğun bir hakikat isteminin, örneğin Hristiyanlığın günah çıkarma pratiğini düşünün, geliştirilmesidir. Hristiyanlıktaki bu hakikat istemi zamanla modern bilimsel sorgulamaya temel teşkil eden düşünsel vicdana dönüşür. Bunun sonucu ise hakikat isteminin en sonunda Hristiyanlığın temellerinin sorgulanmasına yol açmasıdır. Örneğin Darwin'in keşifleri düşünülebilir. Bilim ahlakın yalnızca insan denen hayvanın tekamül eden fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarınca koşullanan yaşama dair kısmi bir perspektif olduğunu keşfeder. Nitekim kendimizi Nietzsche'nin şu sözlerle sapladığı bir gerilimin içinde buluruz. Artık asırlardır varlığını koruyan ahlaki yorum tarafından içimize işleyen ihtiyaçları, artık bize yalana duyulan ihtiyaçlar olarak görünen ihtiyaçları keşfettik. Ama ne var ki yaşama katlanmamızı sağlayan değer bu ihtiyaçlara bağlı görünüyor. Bu karşıtlık bildiğimiz şeye itibar etmeyişimiz ve kendimize söylemek zorunda kaldığımız yalanlara itibar etmemize bundan böyle izin verilmeyişi arasındaki bu karşıtlık bir çözülme süreciyle sonuçlanacaktır. WP5. Bu yüzden Nietzsche nihilizm deneyiminin biz modernler için bir zorunluluk niteliği taşıması gerektiğinde ısrar eder. Şimdiye dek inandığımız değerler kesin akıbetlerini belirlerler ve bu değerlerin gerçekten sahip olduğu değeri ortaya çıkarmak için nihilizm deneyiminden geçilmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Ama solunda yeni değerlere ihtiyaç duyacağız. WP10:4. Nihilizmin temel nedenleri Nietzsche'nin genellikle metafizik olarak nitelediği Batı din ve felsefesinin tarihinin derinlerine kök salmıştır. Dünyaya dair dinsel ve felsefi anlayış biçimimiz yaşama yönelik hınç dolu bir tutum üzerinde temellenmektedir. Söz gelimi Hristiyanlıkla birlikte hem Platoncu hem de Kantçı metafizik bir gerçeklik alanına, hakiki dünya, gerçek dünya olarak itibar edildiği ve başka bir gerçeklik alanının da görünür dünya, otantik olmayan, daha az gerçek, sırf dış görünüş olarak değersiz addedildiği bir iki dünya teorisi üzerinde kurulur. Bakınız TI, gerçek dünya sonunda nasıl bir masal haline geldi. Batı metafiziğinde ruh beden pahasına yüceltilir ve insanlarda maddi, duyumlu varoluş kötülemeye, sonraki yaşama inanarak yaşamın ızdırabından kurtuluş aramaya teşvik edilir. Hristiyanlık Nietzsche için temelde İsa'nın öğretisine, çarmıhta çektiği ızdırabın simgesel anlam ve önemine bir ihanettir. Kişi ölümü başka bir yaşama peşrev olarak değil, bu yaşamın kati bitiş noktasının onaylanması olarak görmelidir. D68, AC 34, 37, 39. Nietzsche aynı zamanda yaşam isteminin yatsınmasına dayanan ve düşünsel eğitiminin oluşum yıllarında kendisini derinden etkilemiş olan Schopenhauer'ın kötümserlik felsefesini Hristiyanlık idealinin başka bir dışa vurumu olarak okur. GS 99, AC 7. Sert Hristiyanlık karşıtı görünümüne rağmen Nietzsche bir din olarak Hristiyanlığın kültürel önemini göz ardı etmez. Hristiyan ahlakı teorik ve pratik nihilizmin muhteşem panzehiri olarak gelişmiştir. WP 4. Hristiyanlık yaşamın ve ezeli, ebedi oluşun akışı karşısında insana mutlak bir değer bahşetmiş, eskatolojisi aracılığıyla, dipnot, eskatoloji Tanrı'nın insanı son kez yargılaması, ölümden sonra insanların ödüllendirilmeleri ve veya cezalandırılmaları, çevirinin notu. Eskatolojisi aracılığıyla dünyada kötülüğün varoluşunu anlamlandırmış, mutlak değerlere dair bilgiye sahip olmanın, dolayısıyla iyiyi kötüden kesin olarak ayırma ve yaşamı yargılamanın ve böylece en önemli şeyler hakkında yeterli bilgiye sahip olmanın, insan için mümkün olduğu inancıyla insan denen hayvanı kurtarmış ve varoluşunu daimi kılmıştır. AGY. Ama artık Darwin ve modern bilimin ardından modern insanlar bundan böyle başka daha üstün ve daha hakiki bir dünyaya inanma hakkının kendilerine verilmediğine inanırlar. Ahlakın iyinin ve kötünün kökenine ilişkin sorgulamanın ortaya çıkardığı şey ise değerlerin başlangıçtaki koyutlanmasının nihilistçe olduğudur. Çünkü bu değerler Platon'un biçimler teorisinden tutun da Kant'ın koyutladığı kendinde şeyin numenal gerçekliğine kadar olumsallığa, oluşa ve tarihe aşkın olan ve dünyaya ait ölümlü, acı verici yaşamın kötülenmesi ve değersiz kılınmasına hizmet eden bir öteye duyulan inanç üzerinde temellenir. Nietzsche'nin nihilizm deneyimini psikolojik bir yıpranma, güvensizlik, hissizlik ve ümitsizlik deneyimi olarak nitelendirmesini anlamanın bir yolu da Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşü ve bunun kendilerini davalarına adamış sosyalist ve Marksistler üzerindeki varoluşsal etkisi gibi zamanımızda yaşanan yakın tarihli olaylar üzerine düşünmekten geçer. Nihilizm tarih sürecinde bir anlam, bir ereklilik bulunduğu inancının terk edilmesini gerektirir. Şöyle der Nietzsche: demek ki nihilizm dayanıklılığın uzun süredir israf edildiğinin, boş çabalardan duyulan şiddetli ıstırabın, güvensizliğin huzuru tekrar bulma ve tekrar kavuşma şansının olmadığının fark edilmesidir. Sanki kişi çok uzun bir süredir kendini kandırmış gibi kendi karşısında utanç duyuyordur. Bu anlam tüm olaylardaki en yüce etik kuralın ahlaki dünya düzeninin yerine getirilmesi, bundan hoşnutluk duyulması ya da varlıkların karşılıklı ilişkisinde sevgi ve uyumun gelişmesi ya da giderek evrensel bir mutluluk haline yakınlaşılması, hatta evrensel bir yok oluş haline doğru gelişme olabilirdi. Her erek bir anlam teşkil eder en azından. Tüm bu nosyonların ortak yanı süreç aracılığıyla bir şeyin başarılmakta olduğudur ve kişi artık oluşun hiçbir şeyi hedef almadığını ve hiçbir şey başarmadığını fark eder. WP 12A. Nietzsche'ye göre tarihin insan ırkının ilerlemesi ve geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış olduğuna inanmamıza yol açan ahlaki ideali terk etmemiz gerekir. Nihilizm Nietzsche'nin kendi düşünme biçimi için bile büyük zorluklar içerir. Hiçbir önermenin doğruluğuna inanılamayan artık doğru ne anlama gelebilir ve tüm politik yapılar ve politik düşünme tarzlarını yalanlar veya mitler olarak sergilendiği bir durumla sonuçlanır nihilizm. Platon'un soyluluk miti, Hobbes'un doğa hali kurmacası, Rousseau'nun yüce varlık görüşü, modern demokrasinin tüm bireylerin eşit olduğu konusundaki inancı ve benzerleri. Dipnot, nihilizmin barındırdığı politik içerimlerin bu çizgilerdeki düşünce kışkırtıcı bir okuması, R.J. Hollingdale'in Mart 1992'de Queen Mary ve Westfield College'ın Politik Çalışmalar bölümünde düzenlenen bir lisansüstü seminerde sunduğu Nietzsche and Politics, Nietzsche ve Politika başlıklı yayımlanmamış tebliğde bulunabilir. Modern nihilistin sloganı bile hiçbir şey doğru değil, öyleyse her şey mübahtır. OGM 3, sayfa 24. Edimsel bir çelişkiyle hiçbir şeyin doğru olmadığı doğru mu sonuçlanır? Nietzsche'ye göre tüm değerler ve idealler yaşama yalanlar olarak başladıkları, sonra kanılara dönüştükleri ve en sonunda da erdemler olarak adlandırıldıkları bir süreçten de geçerler. Hah 99. Ama modern nihilizm çağında bu süreç kesintiye uğramıştır ve yalan bir yalan olarak, doğru olmayan da bir yaşam koşulu olarak kabul edilir ancak. Bu nedenle Nietzsche'nin bir düşünme biçiminden kaynaklanması gereken sorun şudur. Nietzsche'nin Übermensch, yani üst insan güç istemi ve aynanın ebedi dönüşü gibi kendi Dionysosça ders ve öğretilerinin konumu nedir? Ayrıca bizim kendi nihilizm deneyimimizin ardından politikaya ne olur? Birinci sorunu zaten ele almış bulunuyorum. Nietzsche'ye kalırsa bu soruna ilişkin düşünme biçimimizi değiştirmemiz ve bir şeyin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu sorusunu bir kenara bırakmamız ve yaşamı zenginleştiriyor mu yoksa yaşamı yoksullaştırıyor mu sorusunu sormamız gerekmektedir. Şimdi sık sık Nietzsche'nin politika anlayışıyla ilişkilendirilen zorlukların birçoğunu açıklayan şeyin nihilizm sorunu olduğunu göstermeye çalışmak istiyorum. Aristokratizm. Nietzsche iyinin ve kötünün ötesindenin 257. bölümcesinde aristokratizmin dayandığı temel ilkeleri sıralar. İnsan tipinin her zenginleştirilmesinin, Erhöhung, insanlar arasında değer bakımından bir mertebeler ve farklılıklar düzeninin bulunduğuna inanan bir toplumun işi olduğunu öne sürer. Bir anlamda köleliğe ihtiyaç duyan bir toplumdur bu. İnsanın sürekli kendini alt etmesi, Nietzsche bunu ahlak üstü anlamda bir ahlak formülü olarak kullanır, çok daha yüksek, daha olağan dışı, daha mesafeli, daha fazla genişleyen, daha kapsamlı hallere erişilebilmesi için bu mertebeler düzenini ve bu düzenin ürettiği mesafe patosunu gerektirir. Nietzsche ancak yönetici bir grubun özneleri araçlar olarak değersiz gördüğü bir sınıf veya kas toplumu aracılığıyla bu çeşitli hallere ulaşılabileceği inancını taşır. Nietzsche'ye göre bireylerin kendilerine sorabileceği en önemli soru yaşamlarının en yüksek değeri ve en derin önemi nasıl kazanabileceğidir. Nietzsche çoğunluğun yararı için değil ancak en az rastlanan ve en değerli insan tiplerinin hizmetinde yaşanarak bu değer ve önemin kazanılabileceği yanıtını verir. S.E. 5. Bireyin yaşamına dair böylesi bir perspektif biz modernleri yani liberal eşitlikçileri son derece hoşgörüsüz ve seçkinci olarak sarsabilecek olsa da Nietzsche'yi açıkça tanımlanmış politik bir Weltanschauung'u yorumlamaya yöneltir. İyi ve sağlıklı bir aristokrasinin temel özelliği kendisini bir işlev olarak değil, monarşinin ya da ulusun bir işlevi olarak değil, bu kavramların anlamı en yüce haklılaştırımı olarak deneyimlemesidir. Ki bu yüzden kendi iyiliği için kifayetsiz insanlara, kölelere, araçlara indirgenmesi ve alçaltılması gereken sınırsız sayıda insanı feda edilmesini vicdanı sızlamaksızın gönül rahatlığıyla kabul eder. Bu insanların temel inancı toplumun toplum yararı adına değil, yalnızca seçme bir insan tipinin kendini daha yüce bir göreve ve daha yüksek bir varlık haline yükseltebildiği bir temel ve yapı iskelesi olarak var olmak zorunda olduğunu bilir. BGE 258. Nietzsche aralarındaki farklılıklara rağmen kültürün değerinin azaltıldığı ve faydacı bir mantığın hakim olduğu, toplumun ekonomik yönetim girişimlerinden başka bir şey olmadıkları gerekçesiyle hem sosyalizme hem de liberalizme karşı çıkar. Liberalizm bu mertebeler düzeni nosyonunu barındırmaz ve toplumda çekingen bir uyumluluğun ortaya çıkmasını sağlayan soyut bir bireyciliğe yaslanır. Öte yandan sosyalizm de kültürün ereğini toplumsal adaletin ereğine tabi kılar ve bürokrasi tarafından yönetilen bir toplumun ortaya çıkmasına yol açar. Nietzsche aynı zamanda efendi olmanın ve hükmetmenin öz disiplin ve kişinin kendine hakim olması gerektiren zor bir görev olduğunu hiç bıkmaksızın vurgular. En tinsel insanlar der, mutluluklarını öteki insanların kendi yıkımlarını, kendi batışlarını bulacakları yerde bulurlar. Yani labirentte kendilerine ve başkalarına karşı sertlikte, girişimde. AC 57. Bu nedenle yüksek bir kültür her toplumsal gruba üstlendiği toplumsal role uygun ayrıcalıklar ve görevlerin verildiği bir piramit gibi kavranmalıdır. Nietzsche'nin politika teorisi klasik bir hamle ile politika olana ilişkin teoriyi bir doğa teorisi üzerinde temellendirir. Kastlar düzeni yani mertebeler düzeni yalnızca yaşamın kendi yüce yasasını formülleştirir. Üç tipin birbirinden ayrılması, toplumun korunması, çok daha yüksek tiplerin mümkün kılınması için zorunludur. Hak eşitsizliğidir, sonuçta hakların var olmasının koşulu. Her hak bir ayrıcalıktır. Her varlığın ayrıcalığı kendi varlığının doğasınca belirlenir. Sıradan olanın orta düzeydekilerin ayrıcalıklarını küçümsemeyelim. Yaşam yükseklere yaklaştıkça giderek zorlaşmaya başlar. Soğukluk artar, sorumluluk artar. AGY Böylece Nietzsche söz gelimi sıradan olan açısından sıradan olmak mutluluk kaynağıdır ve bir kamu hizmetinin yani çarkın dişlerinden biri olmanın halkın büyük çoğunluğu açısından doğal bir iş olduğunu öne sürer. Nietzsche'nin aristokratizmin zayıflığı ise kendini savunulamaz bir doğacılık kapsamında haklı çıkarmasından kaynaklanır. Modern nihilizm çağında bundan böyle inanılırlığını hepten yitirmiş olan tam da bu tür bir haklı çıkarmadır. Doğa yasası kılığına bürünmüş soylu yalan. Dolayısıyla şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bir yalanın yalan olduğunun açığa çıktığı bir çağda yaşadığımız düşünülürse Nietzsche politik görüşünü nasıl meşrulaştırabilir? Dipnot: soylu yalan veya mit konusunda bakınız Platon, Devlet, Çeviren HDP, Lee, Middleek, Penguin 1970, sayfa 156-161. Mit toplumun üç ana sınıfını yönetenler veya gardiyanlar, yardımcılar ve işçiler, yeryüzünün derinlerindeki gelişimleri kapsamında şekillendirilmesini anlatır. Her bir sınıfın oluşumuna bir element eklenmektedir. Yönetenler için altın, yardımcılar için gümüş ve çiftçiler ile işçiler için de bronz. Öykü adil olmanın kişinin kendi işinde dikkatli olması ve toplumda üzerine düşen işlevi yerine getirmesine ilişkin olduğunu savunan Platon'un adalet teorisine mitsel bir temel kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Lee, Platon'un kurucu mitini muhteşem mit olarak tercüme eder ve soylu yalanın uzlaşımsal tercümesinin kötü bir tercüme olduğunu, çünkü Platon'un miti basitçe politik propaganda aracı olarak gördüğünü öne sürdüğünü iddia eder. Oysa bu mitin daha çok bir topluluğun ulusal geleneklerinin yerini aldığı ve topluluğun ideallerini ifade ettiği düşünülmelidir. Nietzsche yapıtlarında hiçbir yerde politika teorisini desteklemek için bir meşruluk nosyonu geliştirmez. Nietzsche'nin geleceğe ait bir insanlık görüşü, Übermensch meşruluk sorununun etrafından dolanır ve kendini yeni bir insan tipinin istemli yaratımı kapsamında haklı çıkarır yalnızca. İnsanın her yeni ilerlemesi yeni bir köleleştirmeye dayanır. Açıktır ki Nietzsche'nin insanın kendini alt etmesi adını verdiği şey, böylece güç ve şiddet kullanılmasıyla gerçekleşecektir. Bakınız GS 377. Ama meşruluk sorununun bu şekilde göz ardı edilmesi yüzünden, Nietzsche savunduğu kendini zor kullanma ve şiddet aracılığıyla kuran yeni aristokratik düzenin, bir taraftan süreyen sınıf çatışmasını, bir onur ve zafer politikasını ve diğer taraftan bir kıskançlık ve hınç politikasını doğurmasının kaçınılmaz olduğunu kavrayamaz. Modern politik düşüncede toplumun kendini kurması, özgür ve eşit insanların bir araya gelme ve kendilerini toplumsal varlıklar olarak biçimlendirme konusunda görüş birliğine vardıkları bir toplum sözleşmesi nosyonu kapsamında kavranmaktadır. Dipnot: bakınız Carol Pateman, The Problem of Political Obligation, A Critique of Liberal Theory. Politik yükümlülük sorunu, bir liberal teori eleştirisi, Oxford Polity Press 1985. Modern döneme dair her politika teorisi insan doğasına ilişkin belirli bir teoriye yaslanır. Hobbes'ta sözleşme meşru iktidarın yani otoritenin doğa halinin herkesin herkese savaş içinde algılandığı kötümser bir insan doğası teorisinden üretilen mutlak bir egemene teslim edilmesiyle sonuçlanır. Dipnot: bakınız T. Hobbes, Leviathan, Harmsworth, Penguin 1990 13. bölüm. Locke'da ise sözleşme insanların Hobbes'ta olduğunun tersine saldırgan veya bencil olmadığı ama hukukun yerleşik davranış kurallarının bulunmayışı yüzünden yaşamın zor olduğu politika öncesi bir doğa hali açıklamasından türetilen sınırlı temsili bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanır. Dipnot: bakınız G. Locke, Two Treaties of Government, Yönetim Üzerine İki Deneme, Cambridge University Press 1988, 2. kitap 2. bölüm.